Luka 1. bölüme geldik. Yazmış olduğu İncil'in girişinde kendisini bir tarihçi olarak tanıtan Luka, yararlandığı kaynakların neler olduğunu ve bunları düzenlerken ne gibi bir yöntem izlediğini anlattıktan sonra bu İncil'i yazmasındaki amaçları açıklıyor. İnsan açısından bakıldığında Luka'nın iki tür kaynağı olduğu görülür. Birincisi Mesih'in yaşamıyla ilgili yazılı kayıtlar ve ikincisi de İsa'nın yaşamındaki olaylara gözleriyle tanık olmuş kimselerin sözlü anlatımları. Tarihsel açıdan Luka bu müjde yazısını diğer müjde yazılarından önce kaleme aldı. Unutmayalım ki 400 yıllık bir süre içinde cennetten hiçbir ses gelmemiş, yani göksel bir suskunluk vardı ve bir açımlama yoktu. Sonra Luka'nın yazdıklarına göre Cebrail melek yeryüzüne gelip Tanrı'dan getirdiği mesajla vaftizci Yahya'nın doğumunu ilan etti. Bu bölümde 3 tane ilahi vardır. Elizabeth Meryem'i selamlıyor, Meryem'in Rabbi yüceltmesi ve Zekerya'nın peygamberlik sözleri. Sayın Theophilos, birçok kişi aramızda olup bitenlerin tarihçesini yazmaya girişti. Nitekim başlangıçtan beri bu olayların görgü tanığı ve Tanrı sözünün hizmetleri olanlar bunları bize ilettiler. Ben de bütün bu olayları ta başından özenle araştırmış biri olarak bunları sana sırasıyla yazmayı uygun gördüm. Öyle ki sana verilen bilgilerin doğruluğunu bilesin diyor Luka 1. bölüm ilk 4 ayette. Bu bölümde iki sözcük önem taşımaktadır. Biri görgü tanığı sözüdür ki bunun Grekçesi autoptestir ki bunun anlamı görgü tanığı. İkincisi opsomai, kendi gözleriyle gören anlamına gelmektedir. Luka başlangıçtan beri tanrısal söze görgü tanığı olanların bize bildirdikleri sözlü anlatımlara bağlı kalmıştır. Luka burada kendisinin de İsa'yı gören görgü tanıklarından biri olduğunu ileri sürmüyor ama bu olayları gözleriyle görenlerle görüşmeler yaptığını söylüyor. Doktor Luka'nın kullandığı önemli bir kelime de hizmetçidir. Yunanca'da hupertai olarak kullanılmaktadır. Kelime anlamı gemi altında kürek çeken demektir. Bir hastanede kürek çeken kişi asistan doktordur. Luka, baş hekimin eli altında birer asistan doktor olarak bulunduklarını ifade ediyor. Luka bize bir doktor ve bilim adamı olarak göz tanıklığı altında otopsi yazmıştır. Rab İsa ile birlikte bulunmuş olan bu kişilere tanrısal sözün görgü tanıkları deniyor. Yazar Luka burada tanrısal söz demekle İsa Mesih'i kastetmektedir. Nitekim Yuhanna da kendi adını taşıyan müjde yazısında İsa Mesih'in Tanrı sözü olduğunu söyledi. Burada geçen başlangıç kelimesi Yahya peygamberin geleceğini duyurduğu Mesih inancı çağının başlangıcıdır. Luka'nın yazılı ve sözlü belgelere dayanarak yazmış olması, yazdıklarının göksel vahiy yoluyla yazılmış olamayacağı anlamına gelmez. Tam tersine, Kutsal Ruh Tanrı'nın ruhu, Luka'ya kaynakları seçmede ve düzenlemede yol göstererek kılavuzluk etmiştir. Bu ilk bölümün ilk 4 ayeti muhteşem bir başlangıç oluşturur. Luka bu sözleri belli bir amaçla kaleme aldı. İnsanlara İsa Mesih'in gerçekten Tanrı özünden çıkıp gelen kişi olduğunu kanıtlamak istiyordu. İnsanlara bu konuda güvence vermek istiyordu. Değerli dostum, sen hayatın konusunda güvenceye sahip misin? Rab İsa Mesih'e iman ettin mi? Ona iman yoluyla Tanrı'nın çocuğu olduğuna emin misin? Kutsal kitabın gerçekten Tanrı sözü olduğuna emin misin? İşte bu konularda kesin güvenceye sahip değilsen ne yazık. İnsan açısından bakılacak olduğunda bu İncil'in Luka tarafından Luka'nın girişimi sonucunda yazılmış olduğu görülebilir. Öte yandan onun almış olduğu bu kişisel kararın göksel yetkiyle yetkilendirilmiş olduğunu biliyoruz. Luka'nın görevleri arasında kurtarıcımızın yaşamında geçen olayların dikkatli ve bilimsel bir şekilde araştırılması da geliyordu. Luka başvurduğu kaynakların doğruluğu ve güvenirliğini sınavdan geçirmiş, tarihsel olarak gerçek, ruhsal olarak da uygun olmayan bütün şeyleri elekten geçirmiş, bundan sonra da elindeki verileri kutsal ruhtan aldığı esinle bugün elimizde bulunan düzene getirmiştir. Luka'nın burada sırasıyla demesi, bu olayların sıralanışının tarihsel bir sıralama içerisinde düzenlendiği anlamına gelmez. Çünkü Luka'nın müjde yazısında anlatılan olaylar her zaman meydana geldikleri tarih sırasına göre sıralanmamışlardır. Tersine anlatılan olaylar ahlak ya da ruhsal konularına göre sıralanmışlardır. Yani olayların asıl gerçekleştiği zamanların bir sıralaması yapılmamış, bunun yerine olayların ruhsal yönleri sıralanmıştır. Luka 1. bölüm 5. ayette şöyle diyor: Yahudiye kralı Herodes zamanında Avia bölüğünden Zekeriya adında bir kahin vardı. Harun soyundan gelen karısının adı Elizabeth'ti. Evet, 400 yıllık bir suskunluktan sonra Tanrı konuştu. Luka anlatımına bizi vaftizci Yahya'nın anne ve babasıyla tanıştırarak başlıyor. Yahudiye kralı Herodes zamanında Avia bölüğünden Zekeriya adında bir kahin vardı. Harun soyundan gelen karısının adı ise Elizabeth'ti. Evet, 400 yıllık bir suskunluktan sonra Tanrı konuştu. Luka anlatımına bizi vaftizci Yahya'nın anne ve babasıyla tanıştırarak başlıyor. 400 yıllık bir suskunluk, yani eski antlaşmanın bitimiyle yeni antlaşmanın başlangıcı arasında 400 yıllık bir zaman dilimi vardır. Ve bu 400 yıllık zaman diliminde Tanrı ne bir peygamber gönderdi ne de bir esin verdi. Aradan geçen bu 400 yıllık bir suskunluk döneminden sonra Tanrı konuşuyor. Yahya'nın anne ve babası kötülüğüyle ün salmış olan büyük Herodes'in Yahudiye kralı olduğu bir zamanda yaşadılar. Herodes İlumeali'ydi. Buna göre Esav'ın soyundan gelmiş olmalıydı. Anlamı Rab anımsar demek olan Zekeriya, Yahudi kahinliğinin Davut tarafından bölünen 24 bölükten birisi olan Avia bölüğünden geliyordu. Bölüklerden her biri Şabat gününden Şabat gününe yılda iki kez olmak üzere Yeruşalim'deki tapınakta hizmet görmeye çağrılırdı. Bu dönemlerde öylesine çok kahin bulunmaktaydı ki bu nedenle kutsal yerde buhur yakma ayrıcalığı bir kahinin karşısına hayatta bir kere ya çıkardı ya çıkmazdı. Dikkate almamız gereken bir nokta vardır. Kutsal söz bize hem Zekeriya hem de Elizabeth doğru kişilerdi diyor. Hangi açıdan doğru kişilerdi bunlar? Günahlı olduklarını biliyorlardı ve bu günahları için bir kurban getirdiğinin bilinci içinde takdimelerini Rab'be getiriyorlardı. Her ikisi de Tanrı'nın gözünde doğru kişilerdi. Rab'bin tüm buyruk ve kurallarına eksiksizce uyarlardı diyor Luka 1. bölüm 6. ayette. Elizabeth ile kocası eski antlaşmanın hem ahlak hem de törensel yasalarını büyük bir özen göstererek tutmaya çalışan dinlerine çok bağlı birer Yahudiydi. Tabi günahsız değillerdi ama günah işlediklerinde kesinlikle ya bir kurban keser ya da yapılması gereken dinsel görevi yerine getirirlerdi. Bu nedenle doğru kişilerdi bunlar. Ne var ki çocukları olmamıştı diyor 7. ayette. Çünkü Elizabeth kısırdı. Üstelik her ikisinin de yaşı ilerlemişti. Bu karı kocanın çocukları olmuyordu. Böyle bir durum Yahudi toplumunda utanç vericiydi. Maalesef bugün bizim toplumumuzda da özellikle bazı bölgelerde olduğu gibi. Kendisi doktor olan Luka bunun nedenini Elizabeth'in yaşlılığına dayandırmaktadır. Evet, bir taraftan Elizabeth'in kısır olduğunu söylüyor ama diğer yandan da onun yaşının oldukça ilerlemiş olduğunu belirtiyor. Tabii bu sorun her ikisinin de yaşça ilerlemiş olmaları nedeniyle daha da çaresiz bir evreye girmişti. Zekeriya hizmet sırasının kendi bölüğünde olduğu bir gün Tanrı'nın önünde kahinlik görevini yerine getiriyordu. Kahinlik geleneği uyarınca Rabbin tapınağına girip buhur yakma görevi kurayla ona verilmişti. Buhur yakma saatinde tüm halk topluluğu dışarıda dua ediyordu. Bu sırada Rabbin bir meleği buhur sunağının sağında durup Zekeriya'ya göründü. Zekeriya onu görünce şaşırdı, korkuya kapıldı diyor Luka 1. bölüm 8-12 ayetler arasında. Zekeriya günlerden bir gün tapınakta kahinlik görevini yerine getiriyordu. Bu onun hayatındaki en büyük günlerden birisiydi. Çünkü tapınakta buhur yakma sırası kura ile ona düşmüştü. Bu arada bütün halk dışarıda toplanmış, dua ediyordu. Buhur yakma saati terimiyle belirtilen zamanın hangi zaman olduğu tam olarak bilinmiyor. Birden bir melek beliriverdi. Siz bir melek görseniz ne yapardınız değerli dostum? Herhalde Zekeriya gibi korkudan titremeye başlardınız. Dizlerinizin bağı çözülürdü. Ama melek korkma Zekeriya dedi çünkü duan işitildi. Eşin Elizabeth sana bir oğul doğuracak, adını Yahya koyacaksın. 13. ayet. Zekeriya gördükleri karşısında ilkin çok korktu çünkü içinde bulunduğu kuşaktan hiç kimse daha önce bir melek görmemişti. Melek Zekeriya'yı çok güzel bir müjdeyle yatıştırdı. Bu müjdeye göre Elizabeth bir oğul doğuracak ve adı Yahve'nin iyiliği ya da kairos anlamına gelen Yahya olacaktı. Yahya sadece ailesine sevinç ve coşku getirmekle kalmayacak ama aynı zamanda birçoklarına bereket olacaktı. Zaten Zekeriya bir oğulları olsun diye uzun zamandır dua ediyordu. Eşi Elizabeth de bu konuda dua ediyordu hiç kuşku yok ki. Ama bir oğul için dua ettiklerini nereden biliyoruz? Çünkü melek duan kabul edildi. Karın sana bir oğul doğuracak diye müjdeyi verdi. Demek ki onlar dua ediyorlardı sürekli olarak. Sevinip coşacaksın diyor melek Zekeriya'ya. Birçokları da onun doğumuna sevinecek. O Rabbin gözünde büyük olacak. Hiç şarap ve içki içmeyecek. Daha annesinin rahmindeyken kutsal ruhla dolu olacaktır. Luka 1, 14 ve 15. ayetler. Bu çocuk Rabbin gözünde büyük olacaktı. Önemli olan tek çeşit büyüklük de budur. İlkin Tanrı'ya ayrılış biçimiyle büyük olacaktı. Ne üzümden yapılan şarap ne de tahıldan yapılan içki içecekti. İkinci olarak Yahya annesinin rahmindeyken kutsal ruhla dolacaktı. Yahya'nın daha annesinin karnındayken kutsal ruhla dolu olması, onun daha doğmazdan önce tövbe ettiği ya da kurtulduğu anlamına gelmez. Burada söylenmek istenen şey şudur. Tanrı'nın kutsal ruhu Yahya'ya onu İsa Mesih'in öncüsü olarak yapacağı büyük göreve ta baştan hazırlayabilmek için yerleşmişti. İsrailoğullarından birçoğunu tanrıları Rab'be döndürecek, babaların yüreklerini çocuklarına döndürmek, söz dinlemeyenleri doğru kişilerin anlayışına yöneltmek ve Rab için hazırlanmış bir halk yetiştirmek üzere İlyas'ın ruhu ve gücüyle Rabbin önünden gidecektir diyor Luka 1. bölüm 16 ve 17. ayetlerde. Yahya Mesih'in gelişini ilan edecekti. Yapacağı bu görevde kendisi de büyük olacaktı. Yahya, Yahudi halkından birçoğunu tanrıları olan Rab'be döndürecekti. Hizmeti tıpkı İlyas peygamberinki gibi olacaktı. İnsanları tövbe yoluyla Tanrı'ya döndürecek ve onları Tanrı ile doğru bir ilişkiye getirmeye çalışacaktı. Yahya'nın duyurusu hiçbir şeyi umursamayan, ana babaların yüreklerini çocuklarının ruhsal yararını gözetmeye çevirecekti. Aynen bunun gibi itaatsiz ve asi çocukların yüreklerini de adaletin hikmetine geri getirecekti. Yahya gençleri ve yaşlıları bir amaçta birleştirecekti. Günümüzde de olduğu gibi Yahya'nın günlerinde gençler ile yaşlılar arasında çağdaşlık farkları vardı. Her iki kuşakta Tanrı ile doğru bir ilişkiye girdikleri zaman aradaki farklar ortadan kalkacaktı. Zekeriya meleğe bundan nasıl emin olabilirim dedi. Çünkü ben yaşlandım, karımın da yaşı ilerledi diyor 18. ayette. Birçokları kutsal yazılarda espri niteliğinde bir şey görmezler. Ama ben görebiliyorum. Bu ayet böyle bir espriyi oluşturur. Burada Zekeriya adında bir kahin Rabbe yaklaşıyor. Ne amaçla? Ona dua etmek için. Ne için dua ediyor? Rabbin kendisine bir oğul vermesi için. Dualarına yanıt olarak Rab meleğini gönderiyor ve ona bir oğul vereceğini bildiriyor. Bu adam buna tepki olarak ne diyor? Bundan nasıl emin olabilirim? Nasıl bir sorudur bu? Evet, karısı hamile kalma çağını geçti. Kendisi de yaşça oldukça ilerlemişti ama yine de bir oğul için dua ediyordu. Madem ki Rabbin böyle bir durumda mucize yaratabileceğine inanmıyordu da öyleyse neden bir oğul için dua etmişti? Dostum, sen hiç bu şekilde dua ettin mi? Tanrı'dan bir şey istersin ama yüreğinin derinlerinde sana istediğini verebilecek güçte olduğuna inanmıyorsun. Belki de dualarımıza çok kez yanıt alamadığımızın nedeni budur, imansızlık. Melek ona şöyle karşılık verdi. Ben Tanrı'nın huzurunda duran Cebrail'im. Seninle konuşmak ve bu müjdeyi sana bildirmek için gönderildim. 19. ayet. Tanrı sözü her zaman Tanrı'nın mührünü taşır. Melek ilkin kendisini Tanrı'nın güçlüsü anlamına gelen Cebrail adıyla tanıttı. Genelde büyük meleklerden biri olarak tanındığı halde kutsal yazılar kendisinden sadece Tanrı'nın huzurunda duran ve insanlara Tanrı'dan haberler getiren biri olarak söz etmektedir. Tanrı meleğiyle gönderdiği söz burada çok büyük bir önem taşımaktadır. İşte belirlenen zamanda yerine gelecek olan sözlerime inanmadığın için dilin tutulacak, bunların gerçekleşeceği güne kadar konuşamayacaksın. 20. ayet. Zekeriya şimdiye kadar çok dua etmiş, o kadar sözler sarf etmişken şimdi konuşamaz duruma gelecektir. Bu adam meleğin verdiği bu haberden şüphe duyduğu için çocuk doğuncaya kadar hiç konuşamayacaktı. Bir imanlı Tanrı sözüyle ilgili konularda şüpheye düştüğü zaman tanıklığını ve sevinç ilahisini kaybeder. Tanrı'nın gücünden şüphelenen kişi suskunluğa mahkumdur. İmansızlık insanın dudaklarını kilitleyip mühürler ve iman geri gelinceye, tanıklık ve sevinç ilahileri tekrar ortaya çıkıncaya kadar mühürlü kalır. Bir açıdan diyebiliriz ki imanı olmayan sussun. Çevremizde imansızlıklarını durmadan konuşan bir sürü insan vardır. İman konusunda bir şey söylemeyeceklerse, imansızlıkları içinde suskun kalsalar daha iyi olurdu. Zekeriya'yı bekleyen halk, onun tapınakta bu kadar uzun süre kalmasına şaştı. Zekeriya ise dışarı çıktığında onlarla konuşamadı. O zaman tapınakta bir görüm gördüğünü anladılar. Kendisi onlara işaretler yapıyor ama konuşamıyordu diyor Luka 1. bölüm 21 ve 22. ayetlerde. Halk dışarıda sabırsızca bekliyordu çünkü normal şartlarda içeride buhur yakan kahinin çoktan dışarıya çıkması gerekirdi. Sonunda Zekeriya dışarı çıktı ve onlarla el hareketleri yaparak anlaşmak zorunda kaldı. O zaman halk onun tapınakta bir görme görmüş olduğunu anladılar. Bu ayette de insanın imansızlığı ortaya çıkar. Unutmamalıyız ki 400 yıldır Tanrı insanlara hiç konuşmadı. Tek bir peygamberlik sözü bile göndermedi. Bu olayda Zekeriya'ya konuşuyor. Sıradan bir olay değildir bu. 400 yıllık bir suskunluktan sonra konuşuyor ama konuştuğu adam inanmıyor. Üstelik şimdi insanlara neden dilsiz olduğunu da açıklayamıyor çünkü dili tutulmuştur. İnsanlara bir melek gördüğü için konuşamadığını nasıl açıklarsın? Görev süresi bitince Zekeriya evine gitti diyor 23. ayette. Zekeriya tapınaktaki görev süresini bitirdikten sonra evine geri döndü ama dili Cebrail'in önceden dediği gibi tutuk kaldı. Yıllar öncesi Davut peygamber bir uygulama koymuştu. Tapınakta görev yapan kahinler görevlerini bitirince bir süre için tatile çıkacaklardı. Bir kahin görev yapacak, onun görev süresi bitince geri dönecek ve bir başkası kahinlik görevini sürdürecekti. Zekeriya'nın durumunda böyle oldu ve ancak kahinlik görevini bitirdikten sonra dili açılacaktır. Bir süre sonra karısı Elizabeth gebe kaldı ve 5 ay evine kapandı. "Bunu benim için yapan Rab'dir," dedi. "Bugünlerde benimle ilgilenerek insanlar arasında utancımı giderdi." 24-25 ayetler Luka 1. bölüm. Burada ilginç bir durum vardır. Zekeriya konuşamıyor. Elizabeth ise hamile olduğunu anladığında Rab çocuksuzluğumun getirdiği utancımı kaldırarak bana iyilik etti diyerek sevinçten uçuyordu ve tam 5 ay boyunca kendisini evinde gizledi. Bu dönem içerisinde Elizabeth eşi Zekeriya'ya bu mucizeyi anlatıp durmuş olmalıydı. Bu arada Rab bazı olaylar geliştiriyordu. Elizabeth'in hamileliğinin 6. ayında Tanrı, Melek Cebrail'i Galile'de bulunan Nasr adlı kente Davut'un soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi. Kızın adı Meryem'di diyor Luka 1. bölüm 26 ve 27. ayetlerde. Şimdi Yeruşalim'den Nasra'ya geçiyoruz. Melek Zekeriya'ya görüneli 6 ay oldu. Şimdi Meryem'e görünüyor. Cebrail, Elizabeth'in hamile kalmasından 6 ay sonra bu kez Galile bölgesindeki Nasra kasabasında yaşayan ve adı Meryem olan bakire bir kıza göründü. Meryem hakkında kutsal yazılar bakire terimini kullanır. Çünkü Tanrı kendi sözünde bir gerçeği vurgulamak istiyor. Meryem bakire durumunda hamile kalamazdı. Bakire kız gebe kalırsa bekarlığını yitirmiş demektir. Ancak Meryem'in durumunda Tanrı bir mucize yaratacaktı ve bu nedenle bakire kız gebe kalacaktı. Meryem, Yusuf adında birine nişanlıydı. Bu adam bir marangoz olduğu halde Davut'un tahtının yasal bir mirasçısıydı. Çünkü Davut'un soyundan gelen birisiydi. Nişanlı olmak o dönemlerde çok ciddi bir anlaşma olarak kabul edilirdi ve gerçekten de sadece evlilikteki boşanmaya benzer bir yasal işlemle bozulabilirdi. Onun yanına gelen melek, "Selam ey Tanrı'nın inayetine eren kız, Rab seninledir," dedi. Luka 1 ayet 28. İnsanlar Meryem'in kişiliği konusunda iki uca kayıyorlar. Bir uçta Meryem'i Tanrı düzeyine çıkaran ve hatta günahları bağışlama yetkisine sahip olan birisi olarak ona tapınan insanlar vardır. Bu uçtaki insanlar putperestlik içinde olduklarının farkında bile değiller. Diğer uçta ise Meryem'e hiç de saygı göstermeyen insanlar vardır. Şunu bilmeliyiz ki meleğin sözlerine göre Meryem diğer kadınlar arasında yüksek bir konuma sahiptir. Melek Meryem'e kayra bulan kişi olarak hitap etti. Burada şu iki noktaya dikkat edilmelidir. 1. Melek Meryem'e tapınmadı ve dua etmedi. Onu sadece selamladı. Bu 1. İkincisi, melek Meryem'in kayrayla yani lütufla dolu olduğunu değil, sadece Tanrı'nın inayetine, lütfuna erişen biri olduğunu söyledi. Unutmayalım ki İsa'yı dünyaya getiren bu kadındır. Kayra bulan bu kadın. Bu söz üzerine Meryem şaşırdı. Böyle bir selamın ne anlama gelebileceğini düşündü diyor Luka 1. bölüm 29. ayette.